Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin filnâr. Kardeşler, Allah izin verirse bugünden itibaren bizden olmayanlar şehrine kısa bir ara vereceğiz. Yaklaşık 5-6 bölüm süreceğini tahmin ettiğimiz modern sapmalara reddiye başlıklı bir ders serisi takdim etmeye çalışacağız. Bunun sebebi özellikle son günlerde sünnete karşı işlenen cinayetler, özellikle ilahiyatçı çevrelerden, Hizb-ut Tahrir gibi gruplardan, modernist anlayışlardan, malum olduğu üzere ümmet arasında sapıklığın sebebi Kur'an ve sünnet naslarını ilk muhataplarının anladığı şekilden başka şekilde yorumlama girişimleridir. Yani ilk muhatapları sahabedir. Tabi'in onlardan bu dini devralmışlar, onlardan öğrenmişler. Tabi tabi'in onlardan almışlar. Fakat bu asırda yabancı bir takım fikirler, düşünceler girmiş. Bu düşünceler İslam anlayışını da etkilemiş zamanla. Kur'an ve sünneti de insanlar farklı şekillerde değerlendirip yorumlamaya başlamışlardır. Asrımızda ise en çirkin şekliyle yorumlamalar gündeme gelmekte ve bu yorumların önünü ancak sahabenin üzerinde olduğu usulü takip ederek, bunu gözeterek almak mümkün. Fakat bu sapıklıkları çıkaranlar bu usule temelde karşı çıkmaktadırlar. Nasların anlamlarını tahrif ve olması gerekenden farklı tevil etme mücadelesi eski bir mücadeledir. Sahabe radıyallahu anhum ecmainin asrında şer'i nasları tefsir etmek ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin anlayışından farklı şekilde anlamak isteyen haricilerin boynuzunun görünmesinden itibaren başlamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde bulundukları yola aykırı garip sözler ve şaz bir takım görüşler ortaya koydular. Müslümanları günah ve masiyet sebebiyle tekfir ettiler. Sahabe topluluğuna karşı ayaklandılar. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Allah'ın kitabı hakkında bu tahrif edilmiş ve yeni bidatçı anlayış ve bu yorumlar sebebiyle onlara karşı savaşmıştır. Bu yüzden İbn Abbas radıyallahu anhuma onlarla tartışırken şöyle demiştir. Sizin yanınıza Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerden ve ensardan olan ashabının ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadının yanından yani Ali radıyallahu anh yanından geliyorum. Kur'an onlara inmiştir. Kur'an'ın yorumunu onlar sizden iyi bilirler. Aranızda ise onlardan kimse yoktur. Harura denilen beldede toplanan bu kalabalık topluluğa İbn Abbas radıyallahu anh'a böyle diyor. Yani kalabalığa diyorum. Sayıları binleri geçen, 10 binleri, 20 binleri, 30 binleri bulan bir kalabalık bu. 80 bin kişi. Böyle bir topluluğa düşünün. Medine'de bulunan sahabe acaba kaç kişiydiler? 80 bin kişi burada toplanırken. İbn Abbas diyor ki sizin aranızda onlardan, sahabelerden hiç kimse yok diyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu mücadelenin nasların anlamlarını tahrif edenlerle, yani lafız veya manasını bozanlarla, onları Allah'ın indirdiği maksada uygun şekilde anlayan sahabeler ve onlara güzellikle uyanlar arasında meydana geleceğini haber vermişti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyerek oturuyorduk. Hanımlarından birinin evinden çıkarak yanımıza geldi. Biz de onunla beraber kalktık. Ayakkabısının bağı koptu ve onu tamir etmek için Ali radıyallahu anh geride kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürümeye başlayınca biz de yürüdük. Sonra durup bekledi, biz de durduk. Ardından şöyle buyurdu. Şüphesiz içinizde bu Kur'an'ın indirilmesi üzerine savaşanlar olduğu gibi tevili yani yorumu hakkında savaşacak olan da vardır. Yani nasıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Kur'an nazil oldu ve bu nazil olduğu içerik üzerine savaştılar. İşte bunun tevili hususunda da, yani doğru anlamı hususunda da savaşacak olan vardır buyurdu. Aramızda bulunan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya baktık. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayır, o ayakkabıyı tamir eden kişidir buyurdu. Hemen onu müjdelemeye gittik. Yani Ali radıyallahu anh'ı. Sanki o da bunu işitmiş gibiydi. Daha önce işitmiş gibi garipsemedi. Bunu Ahmet bin Hanbel, Sünenül Kübra'da Nesai rivayet etmişlerdir. Elbani Silsetü Sayha'da sahih olduğunu belirtmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tıpkı İslam'ın başında Kur'an'ın nuzulünü ve onun Allah katından olduğunu ispat için kendisinin savaşması gibi ümmetinden cihad edenlerin de Kur'an ve sünnetin tefsiri ve anlayışı konusunda insanları bu iki esası doğru anlamaya çevirmek için savaşacaklarını haber vermiştir. Tahrif ve batıl tevil ehliyle olan savaş, asırlar ve günler devam ettikçe duraklamamış, her zaman onun davetçileri ve sahipleri bulunmuştur. İçinde bulunduğumuz zamanda da yazar ve düşünürlerden bazı topluluklar, Allah'ın dinini tahrif amacıyla çeşitli sloganlar altında tahrif sancağını yükseltmekte, İslam'ı çağın gereklerine göre yeniden anlamak gerektiğini öne sürmektedirler. Bazen İslam düşüncesinin yenilenmesi sloganını atarlar. Bazen de dini söylemlerin yenilenmesine davet ederler. Bugün onların farklı okuyuşlara davet ettiklerini görürsünüz. Bununla bize iddialarına göre hayattaki gelişmeler ve asrın değişimlerine uyum sağlamak üzere İslam'a yeni bir bakış getirmeleri için dinin naslarını yeniden gözden geçirmeyi talep ederler. Bu dinin düşmanları ümmetin sabah akşam okumakta ve dinlemekte oldukları iki vahyin, kitap ve sünnetin naslarını Allah Azze ve Celle'nin korumaya kefil olduğunu anlamışlardır. Bu yüzden dinin naslarının anlamlarını ve delalet ettiği hususları tahrif etmekten başka giriş yolu bulamamışlardır. Yani Kur'an ve sünnetin lafızları Allah'ın korumasındadır. Din düşmanları bunu anlamışlardır. Fakat ne yaptılar? Bu Kur'an ve sünnet naslarının manalarını tahrif etmeye. Yok biz hadisi inkar etmiyoruz, ayeti inkar etmiyoruz. Tıpkı bazıların dediği gibi işte delaleti zanni, subut zanni delaleti, subutu kati delaleti zanni demeleri gibi. Evet, bu Allah Teala'nın haklarında şöyle buyurduğu Yahudilerin metoduna uymaktır. Allah'ın kelamını dinlerlerdi de sonra akıllara erdiği halde onu bile bile tahrif ederlerdi. Bakara suresi 75. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin kendisinden öncekilerin adetlerine adım adım uyacaklarını haber verdiğinde onların arasında sözleri yerinden kaydıran, Allah'ın haber verdiği veya emrettiği hususlarda kitap ve sünnetin anlamlarını değiştirenler de olacaktır. İşte bu zamanda dini nasın anlamını tahrif ve tevil etme mücadelesi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberleri doğrulamaktadır. Vahyin hem lafız hem de anlam olarak korunmasında Allah Azze ve Celle'nin vaadinin gerçekleşmesi için o tahrifçilere engel olan ve bozuk bakışlarını reddeden samimi ve sadık Müslümanlar bu ümmette bulunmaya devam edecektir. Allah Teala'nın mümin kullarına en büyük nimetlerinden birisi, kendisine ulaştıran yolu onlar için karışık kılmaması. Bilakis en mükemmel ve en açık şekilde ortaya koymasıdır. Âl-i İmrân suresi 164. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor mealen, Allah kendilerine içlerinden ayetlerini onlara okuyan, onları temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle müminlere şüphesiz büyük lütufta bulunmuştur. Oysa önceden onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Allah Subhanehu ve Teala bütün Müslümanlara kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu, yani Fatiha 7. ayetinde Sıratallezine enamte aleyhim diye nitelediği dosdoğru yola iletmesi için her gün kendisine dua etmelerini farz kılmıştır. Ki onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Nisa 69. ayetinde belirtildiği gibi. Peygamberlerden sonra bu kapsama girenlerin ilki sahabeler ve kitap ile sünneti anlamada onlara tabi olanlardır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların menhecine sarılmayı ve onların yolunda gitmeyi emretmiştir. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ten gelen rivayette şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün sabah namazından sonra etkileyici bir vaaz verdi. Öyle ki bundan dolayı gözler yaşardı, kalpler ürperdi. Birisi, muhakkak ki bu veda eden bir kimsenin öğüdüdür. Ey Allah'ın Resulü, bize ne vasiyet edersin? Dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Size Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli bir köle dahi emir tayin edilse dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Şüphesiz içinizden benden sonra yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Sizlerin sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşid halifelerimin sünnetine sarılmanız gerekir. Ona azı dişlerinizle sarılın. Sizleri dinde sonradan çıkarılanlardan sakındırırım. Zira dinde her yenilik bidattir, her bidatte sapıklıktır. Bunu Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmişler. Şeyh Elbani sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadisin içerdiği faydalardan birisi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin sünnetine ve hidayete erdirilmiş raşid halifelerinin sünnetine azı dişleriyle sarılmayı emretmiş. O ikisine sarılın dememiştir. Yani burada zamiri tekil kullanmıştır. Bu da sünnetinin, kendisinin sünnetinin ve raşid halifelerinin sünnetinin tek bir menheç ve tek bir yol olduğunu göstermektedir. Yani sahabelerin Allah Resulü'nden ayrı bir sünneti söz konusu değil. Burada özellikle raşid halifelerin sünnetinin zikredilmesinin hikmeti şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde en son işte tahsis olan, takyid altına giren veyahut neshedilen hükümleri en iyi bilenler onun raşid halifeleriydi, ashabıydı. Kur'an'ın nazil oluşuna şahit oldular onlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan onun açıklamasını öğrendiler. Yani Kur'an'ı öğrenirlerken içerdiği hükümlerle beraber, delalet ettiği manalarla beraber öğreniyorlardı. Musaf bize bugün gelirken bu manalardan hariç, yani onun tefsiri Musaf'a yazılmaksızın geliyor. Dolayısıyla Kur'an sonrakiler için bir fitne sebebi kılınıyor Allah Azze ve Celle tarafından. Allah'ın hikmeti böyle gerektiriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı Musaf'lara yazılmadığı için hem ümmete bir rahmet, merhamet var, hem de bir saptırma söz konusu. Yani saptırma için bir fitne kapısı olması söz konusu. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı vasfederken nasıl vasfılıyor? Bazılarını hidayet eder, bazılarını sapıklığını artırır. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla Kur'an'ı anlama yolunu tutanlara bu bir hidayet ve rahmettir. Böyle yapmayanlar için de bu kitap sapıklığını artırıcı, onu cehenneme götürücü bir kitaptır. Hevalarıyla yaklaşanlar için. Evlere kapılarından girmek emrolunmuştur. Evet. İstenen şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmak ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an ve sünnete sahabelerinin anlayışıyla sarılmakla olur. Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet dini hükümlerde iki temel kaynaktır. Dinin hükümlerinin vahiyden başka kaynak ve esası yoktur. O da iki türdür. Kur'an ve sünnet. Kur'an'a gelince Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve önünden ardından batılın yanaşamayacağı aziz kitabıdır. Hatalardan, yanlışlardan, ekleme ve çıkarmalardan korunmuş olup hakim, çok hikmet sahibi ve hamid, çokça övülen Allah katından indirilmiştir. O Allah'ın sağlam ipi ve dosdoğru yoludur. Resulüne indirdiği alemlere hidayet olan kitaptır. İbrahim suresi ilk ayetinde şöyle buyurulur. Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, galip ve hamd edilmeye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Onu insanlar arasında hakem kılmıştır. Bakara 213. ayetinde şöyle buyurulur. Onlarla birlikte insanlar arasında ihtilaf ettikleri hususlarda kendisiyle hükmetmek için hak olan kitabı da indirmişti. Oysa kendilerine apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki haset yüzünden kitap üzerinde ihtilafa düştüler. Kitap üzerinde ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası değildi. Ne var ki Allah iman edenleri üzerinde ihtilaf ettikleri hakka kendi izniyle hidayet etmiştir. Yine En'am 114. ayetinde kitabı size açıklamış olarak Allah indirmiş olduğu halde aramızda Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Yani helal ve haramı, dini hükümleri, dinin esaslarını ve ayrıntılarını açıklamasının üzerinde bir açıklama olmayan bir şekilde açıklamıştır. Onun delilinden daha açık delil, onun hükmünden daha güzel hüküm ve ondan daha düzgün söz yoktur. Sünnet ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Yine onun fiillerini ve ikrarını da kapsar. Bunların hepsi de uymayı gerektiren vahiydir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Arkadaşınız ne sapmış ne de azmıştır. Çünkü o hevadan konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahiy edilen vahiyden başka bir şey değildir. Necm suresi 2-4. ayetler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sapmaksızın doğru yoldadır. Azmaksızın hidayet bulmuştur. Ancak doğruyu söyler, sadece doğru olanı yapar ve adil olandan başkasını ikrar etmez, onaylamaz. Onun sünneti Allah'ın kendisine indirdiği hikmettir. Nisa 113. ayetinde şöyle buyrulur. Eğer sana Allah'ın fazlı inayeti ve rahmeti olmasaydı, o hainlerden bir grup seni bile şaşırtmaya kalkışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini şaşırtırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri de öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki fazlı inayeti çok büyüktür. İmam Şafii Rahimullah diyor ki, Allah kitabı zikretmiştir ki o Kur'an'dır. Hikmeti de zikretmiştir. Kur'an ilmine vakıf olanlardan, beğendiğim birinden, hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir dediğini işittim. Allah Azze ve Celle bu hikmeti ancak Kur'an-ı Kerim'i açıklaması için indirmiştir. Nitekim Nahl 44. ayetinde şöyle buyrulur. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tebliğ ve açıklama sürecini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamıdır. Nebevi sünnet ise Kur'an'ın beyanı ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahyidir. Nitekim salih selefin asrında uygulama, yerine getirme, dinleme ve itaat konusunda Kur'an ile inen dini hükümle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sünneti arasında herhangi bir fark gözetilmemiştir. İkisinin birbirinden ayrılmaması konusunda Allah Azze ve Celle'nin şu emrine sarılmışlardır. Resul size neyi verdiyse onu alın, neden sizi yasaklarsa ondan da sakının. Haşr suresi 7. ayet. Delil getirmenin temelinde kitap ile sünnetin arasını ayırmak konusunda da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisindeki yasağından uzaklaşmışlardır. Dikkat edin. Bir adama benden bir hadis ulaştığında rahat koltuğuna oturmuş bir halde şöyle diyebilir. Sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onda helal bulduğumuzu helal sayarız, onda haram bulduğumuzu da haram sayarız. Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir. Bunu Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişler, Şeyh Elbani sahih olduğunu belirtmiştir. Ümmet faziletli 3 asır boyunca bu menheç üzerinde hareket etmişlerdir. Yani Kur'an ile sünneti birbirinden ayırmadan bunları vahiy kaynaklı kabul ederek hareket etmişlerdir. Bu, nas'ı her iki türüyle öne geçirip kutsal bilmek, hidayetiyle amel etmek, onun yerine başka bir şey koymamak ve tam anlamıyla teslim olmaktır. Dini nas'lara hoşnutluk ve kabul ile teslim olmak, İslam'ın esaslarındandır. Bu dinin temelleri ancak bununla tamamlanır. İslam, Allah'a dıştan ve içten boyun eğerek teslim olmaktır. Bu, Allah'a kulluk ederek boyun eğmektir. Burada modernist akılcılardan, asri denilen, modernist denilen kimselerden Muhammed Arkun diye bir sapık var. Bir zındık diyelim daha doğrusu. O şöyle diyor. İslam kelimesini Fransızca tercüme ederken hudu yani Allah'a boyun eğmek anlamını vermekle haddi aşmışlardır. Böyle diyor. Hatta teslim olmak anlamını vermişlerdir. Lakin bu son anlam asla doğru değildir. Mümin Allah'ın önünde teslim olan değildir. O Allah'a yakınlaşma isteğiyle ve Allah'ın kendisine vereceği ilhama aidiyet hareketiyle hasret duymaktır diyor. Yani bu sözüyle neyi kastediyor? İslam kelimesinin bağlayıcı manasını yok etmeyi amaçlıyor. Lugat alimleri şöyle derler. Bir kimse teslim olduğu zaman İslam oldu denilir. Yani İslam kelimesinin manası zaten teslim olmaktır. Yani Allah'ın hükümlerine teslim olmak. Teslim olmak, kalbin itaat etmesi, Allah ile Resulünden gelenlere boyun eğmesi ve iman makamlarından olması sebebiyle naslara teslim olmasıdır. Bu nübüvvet derecesinden yani peygamberlik derecesinden sonra gelen sıddıklık mertebesinin ta kendisidir. Teslimiyet bakımından insanların en mükemmeli, sıddıklığı en mükemmel olanıdır. Allah Teala'ya yüzünü teslim edip tam bir itaatle onu boyun eğmekten daha güzel bir din, daha doğru ve daha hidayet edici bir yol yoktur. Nisa suresi 125. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'a kendisini teslim eden kimseden, din yönünden daha güzel kim olabilir? Bu müminin durumudur. Teslimiyetin ve onun emrine boyun eğmenin kemali, ondan gelen haberi, akla uygun denilen batıl hayallerle veya şüphe ile itiraz ederek yorumlamaksızın, kişilerin görüşlerini ve zihinlerin atıklarını onun önüne geçirmeksizin tasdik ederek kabul etmektir. Zühri Rahimullah şöyle demiştir. Risalet görevi Allah'tan, tebliğ etmek Resul'dendir. Bize de teslim olmak düşer. Teslimiyet ve boyun eğmeyi ortaya koymadıkça İslam'a adım atılması gerçekleşmez. Yani naslara, vahyin naslarına teslimiyet olmadıkça İslam'a adım atma gerçekleşmez. İlahi vahye ancak dinlemek, itaat etmek, boyun eğmek ve kabul ile karşılık verilebilir. Bundan sonra tercih hakkımız yoktur. Tek tercih teslim olmak ve doğudakilerle batıdakiler muhalefet etseler dahi o doğrudan başkasını söylememektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab suresi 36. ayet. İmanla vasıflanan kimsenin Allah ve Resulünün emirlerine uyarak onları razı edecek işlere koşturmasından ve Allah ve Resulünün yasaklarından sakınarak onları kızdıracak işlerden kaçınmasından başka kendisine yakışacak ve ona layık bir davranış şekli yoktur. Hiçbir mümin erkek ve kadının Allah ve Resulü bizi bağlayan bir şeye hükmettikleri zaman kendi tercihlerinin olması layık değildir. Yani yapsam mı yapmasam mı diye düşünemez. Bilakis iman etmiş olan erkek veya kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin nefislerinden öncelikli olduğunu bilirler. Allah ve Resulünün emri karşısında nefsinin bazı arzularını engel kılmazlar. Nitekim Allah Teala mukaddes zatına yemin ederek bütün işlerinde Allah ve Resulünün hakem kılmadıkça bir kimsenin imanının sabit olmadığını ve onun ehlinden, iman ehlinden olamayacağını belirtmiştir. Nisa suresi 65. ayetinde şöyle buyrulur. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Bütün konularda nasları hakem kılmadıkça ve ona bir karşı koyma, bir müdafaa ve münakaşa olmaksızın içten ve dıştan boyun eğip tam anlamıyla teslim olmadıkça kimsenin imanı sahih olmaz. Şevkani Rahimullah şöyle demiştir. Bu şiddetli tehditten dolayı deriler ürperir, kalp yerinden kopar. Zira Allah Subhanehu öncelikle kendi zatına yemin ederken bu yemin nefi harfiyle pekiştirerek onlar iman etmiş olmazlar buyuruyor. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem kılmadıkları sürece onlardan iman sıfatını kaldırıyor. Sonra Allah Subhanehu bununla yetinmiyor ve sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan buyurarak hakem kılma emrinde başka bir konu ekliyor. Bu da gönüllerde bir sıkıntının bulunmaması şartıdır. Sadece Resul'ü hakem kılmak ve dinlemek yeterli değildir. Kalbin samimiyetle razı olması, huzur bulması, gönül hoşluğuyla kalbin genişlemesi de gerekiyor. Sonra bütün bunlar da yeterli olmuyor. Teslimiyet göstermedikçe buyurularak içten ve dıştan boyun eğme gereği buna ekleniyor. Yani kalbin teslim olduğu gibi azaların da teslim olması gerekiyor. Sonra bu da yetmiyor. Teslimiyet emri pekiştiriliyor. Kulun imanı bu hakem kılış, verilen hükümden dolayı gönülde sıkıntı duymayış, Allah'ın hükmüne ve dinine karşı çıkma veya aykırı düşünceler olmaksızın teslim oluş gerçekleşmedikçe sabit olmaz. Nasların delalet ettiği şeylere teslimiyet, hakkın ehliyle batılın ehlini ayırt eder. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Hak ile batılın, hidayet ile sapıklığın, doğru ile yanlışın ve helak yolunun ayırt edilmesindeki temel faktör şudur. Allah'ın rasulleriyle gönderdiği ve kitaplarıyla indirdiği tabi olunması gereken hak bilmek, tabi olunması gerekeni hak olarak bilmektir. Bu sayede hak ile batılı ayırma yeteneği hidayet, ilim ve iman elde edilir. Bundan sonra hakkı ve doğruyu bununla tasdik eder, diğer insanların sözlerini buna arz eder. Eğer buna uyarsa, yani insanların sözleri buna uyarsa o haktır, aykırı düşerse o batıldır. Yani hakkın dışında sapıklıktan başka ne var ki? Yunus Suresi 32. ayetinde belirtildiği gibi. Kur'an ve sünnetin dışındaki her bir söz Kur'an ve sünnete arz edilir. Eğer ona uyarsa o haktır. Hakkın dışında kalıyorsa sapıklıktan başka bir şey değildir. Kitap ve sünnetin naslarına teslim olmak, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin bir gereğidir. Zira Allah'ın birliğine şahitlik, onun ibadette birlenmesini gerektirir ki, bu da onun emrine, yasağına, verdiği haberlere itiraz etmeksizin ve sorular sormaksızın tam bir teslimiyet üzerine kuruludur. Enbiya suresi 23. ayetinde, o yaptığı şeylerden sorulmaz fakat onlar sorulurlar buyurulmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Resul oluşuna şahitliğin gereği ise onun verdiği haberleri doğrulamak, emirlerine itaat etmek, yasaklayıp sakındırdığı şeylere son vermek ve Allah'a ancak onun meşru kıldığı şeylerle ibadet etmektir. Bu konunun tamamlanması için ümmetin selefi, yani biz selefin anlayışını, Kur'an ve sünnet anlayışını örnek almanın gerektiğinden bahsettik. Peki selef naslara nasıl yaklaşmışlar? Bunlara dair birkaç örnek aktaracağız inşallah. Sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, dinin naslarına saygı ve teslimiyetin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bu konuda sayılamayacak kadar çok örnekler vardır. Bazıları şu şekilde. Sarhoşluk veren içkilerin haramlığı hükmü nazil olup da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bu konudaki ayetleri okuyunca artık vazgeçtiniz değil mi? Yani Maide 91. ayetine gelince Ömer radıyallahu anh vazgeçtik, vazgeçtik dedi. Sonra Medine'de birisi dikkat edin şüphesiz sarhoş edici içkiler haram kılındı diye seslendi. Bunun üzerine insanlar hemen evlerindeki içki kaplarını kırdılar. Öyle ki Medine sokaklarında içkiler aktı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Adamın bu haberinden sonra ne geri döndüler ne de bu konuda sordular. Yani sorgulamadılar bile. Haram kılındı deyince derhal bunun gereğini uyguladılar. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Hicab ayeti olan başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Nur suresi 31. ayeti indiği zaman ensar ve muhacirlerin kadınları elbiselerinin bir kısmından keserek başlarını ve yüzlerini örttüler. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani yeni bir kumaş alayım da başörtüsü alınca o zaman yüzümü örteyim. Böyle değil bakın. Derhal ellerinde bulunan kumaşların bir kısmını keserek işte sahabenin kadınları bu emre böylece imtisal ettiler. Beklemediler bile. Sahabeler Allah onlardan razı olsun kıblenin Kabe yönüne değiştirildiği haberini aldıkları zaman Şam tarafına dönük olan yüzlerini hemen Kabe'ye doğru çevirdiler. O sırada namazdaydılar. Birisi geldi, Allahu Alem İbn Ömer radıyallahu anhaydı. Kıblenin artık mescidi haram olduğunu bildirdi. Onlar namaz içerisinde işte bu haber vahit mi değil mi böyle bir şeye gerek duymadan direkt değiştirdiler. Şimdi diyorlar ki işte haber-i vahid ameli meselelerde sorun değil. Akidevi meselelerde kabul edilmez diyorlar. Allah Azze ve Celle namaza akide meselesi mi diyor, amel meselesi mi diyor? Allah Azze ve Celle özellikle bu mesele hakkında Allah imanlarını zayi edecek değildir diyor. İman tabirini kullanıyor namaz hakkında. Çünkü olay şöyle gerçekleşiyor. 10, 16 veya 17 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldıktan sonra sahabeler. Allah Azze ve Celle Mescid-i Haram tarafına yönelmeyi emrediyor. Bakara 144 ve devamında. 143 ve devamında. Bu ayet nazil olduktan sonra sahabeler diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, bazı kardeşlerimiz bu ayet nazil olmadan, yani henüz kıble Beytül Makdis'e doğruyken namazlarını o tarafa kılarak öldüler. O şekildeyken öldüler. Onlar ne olacak dediler. Allah Azze ve Celle işte bir sonraki ayeti indiriyor. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Bakın, namaza iman adını veriyor. İman, akide meselelerinin en başına gelen şeydir. İşte bu namaz fiili içerisinde, bakın, haberi vahidle amel ediyorlar. Üstelik geleni sorgulama, yani ne şekilde oldu, nasıl oldu diye de böyle bir fiiliyata girişmeksizin bunu yapıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda ayakkabılarını çıkarınca sahabeler de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hemen ayakkabılarını çıkardılar. İşte sahabe aslındaki fıtratla bizim zamanımızdaki fıtrat arasındaki fark bu kardeşler. Biz olsak hemen, dur bakalım canım, acele etmeyin. Kim bilir peygamber neden çıkardı ayakkabısını? Bizde derhal bu sorgulama vardır. Sahabe böyle değildi. Hikmetini bilmeseler dahi peygamber mi yaptı? Derhal ittiba ederek onu yapıyorlar. Bu ümmetin fıtratının ne kadar değiştiğinin bir göstergesi. Allah'tan ve Resulünden gelen nas karşısında, ya nas böyle de kim bilir nasıl diye bu sorgulamalar olmaksızın sahabeler bunlara teslim oluyorlardı. Çünkü onlar sanki cenneti cehennemi gözleriyle görür gibi iman etmiş, böyle bir yakin üzerindeydiler. Bizler ise bilmiyorum, yani şüpheler midir, tereddütler midir, yoksa asırlar boyunca giren din adına sokuşturulmuş felsefeler midir? Bir takım ihtimalleri, yüzlerce ihtimali aradan kaldırmadıkça Allah'a ve Resulüne itaati bir türlü gerçekleştirmiyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinin elinde altın bir yüzük görünce onu aldı ve attı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gidince o adama, yüzüğü al ve ondan faydalan dediler. O da şöyle dedi: hayır vallahi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin attığı bir şeyi asla almam. Bir rivayette bunu Müslim rivayet ediyor. Bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam elinde ateş görüyorum diyor. Ateş görüyorum deyince adam derhal çıkarıyor o altın yüzüğü. İşte bunu söyledikleri zaman, al da başka türlü faydalan. Duymadın mı? Allah Resulü ona ateş dedi diyor. Nevevi diyor ki bu hadisle ilgili olarak, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine uymada ve yasağından uzaklaşmada, zayıf tevillere dayalı ruhsatlara aldırmadan mübalağa göstermektir. Yani bu şekilde yapmamak zayıf tevillere aldırmaktır demek istiyor yani. Ebu Bekir radıyallahu anh ifk, yani Ayşe radıyallahu anh'a iftira hadisesinde kızı Ayşe radıyallahu anh hakkındaki sözlerinden dolayı kölesi Mistah bin Usase'ye yaptığı infakı, ona yaptığı maddi yardımları artık yapmayacağına yemin etmişti. İnsanlıktır, insanlık halidir. Yani birisi bizim yakınımıza böyle bir iftira atsa, bu belki Ebu Bekir radıyallahu anh yaptığından çok daha fazlasını yapardık. Böyle yemin etmişti o da. Bir daha ona bir şey vermeyeceğim diyerek yemin etmişti. Allah Teala'nın içinizden fazilet ve servet sahipleri, yakınlarına, düşkünlere, Allah yolunda hicret edenlere vermemek hususunda yemin etmesinler. Fakat affetsinler, geçsinler. Nur suresi 22. ayeti nazil olunca Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: vallahi ona yardımı artık asla geri çekmeyeceğim. Yani önceden nasıl bir yardım yapıyorsa aynıyla yardımı tekrar yapmaya devam etti. Sırf bu Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat için. Bunlar işte hevayı terk edip vahye uymaktır. Vahye teslim olmaktır. Makıl bin Yesar radıyallahu anh sahabeden birinin kız kardeşiyle evlenmiş ve boşamıştı. Sonra pişman olup ona tekrar talip oldu. Ona tekrar dönmeyeceğine yemin etmişti. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi: kadınları boşadığınız, onlar da iddetlerinin sonuna vardıkları zaman, aralarında meşru bir surette anlaştıkları takdirde eşleriyle evlenmelerine engel olmayın. Bakara 232. ayet. Makıl radıyallahu anh bu ayeti işitince, Rabbimi dinledim ve itaat ediyorum dedi. Sonra onu çağırdı ve seninle evleniyor ve sana ikram ediyorum dedi. Yani kız kardeşiyle bir sahabe evlenmiş. Sonra onu boşayınca bir daha o kocasına döndürmeyeceğim, kız kardeşimi vermeyeceğim ona diyor. Yemin ediyor buna. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirince derhal tekrar onları evlendiriyor. Yemininden dönüyor yani. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mughire radıyallahu anh'a evlenmek istediği kadına bakmasını emredince kızın ailesi bu konuda tereddüt ettiler ve bundan hoşlanmadılar. Perde arkasında olan kız bunu işitti ve şöyle dedi. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bakmanı emretmişse bak. Aksi halde Allah adına söylüyorum bana bakma. Yani adeten çok ters gelen bir şey bu. Yani bir kızın bir erkeğe bakması hem de ailesinden izin alıp onların yanında bakması. Biz şimdi İslam üzere gelen bir toplum olduğumuz için bizde çok yadırganmayabilir. Yani alışıldık bir durum olabilir. Ama o toplumda böyle bir şey. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrettiyse bak, yoksa bakma diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir aile halkından kızlarını Cüleybip radıyallahu anh ile evlendirmelerini istemişti. Cüleybip yani hem maddi olarak yani varlık bakımından hem böyle görünüş açısından pek istenen birisi değil. Yani kapılardan geri çevrilen birisi. Yani yakışıklı denilemeyecek birisi, böyle bir sahabe. Ve Ensar'dan bir aile halkına kızlarını bununla evlendirmelerini istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ailesi bu konuda tereddüt ettiler. Kızlar dedi ki, Allah Resulü'nün emrini mi geri çevirmek istiyorsunuz? Eğer o söylemişse sizin beni onunla nikahlamanıza razıyım. Eğer Allah Resulü diyorsa bitmiştir. Evet, bunu Ahmet bin Hanbel ve İbn-i İbban sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh mescide gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbedeyken oturun dediğini işitti ve hemen bulunduğu yere mescidin dışında oturdu. Hutbe bitinceye kadar da kalkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar olunca Allah kendisine ve Resulüne itaat etmedeki hırsını artırsın buyurdu. Bunu Beyhaki Delailün Nübüvvede sahip bir isnatla rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minber üzerine çıktığında oturun buyurdu. Bunu işten İbn Mesud radıyallahu anh mescidin kapısında oturuverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce gel ey Abdullah bin Mesud buyurdu. Bunu da yine Beyhaki Hakim rivayet etmişlerdir. Hakim sahih demiş, Zehebi de onaylamıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içeridekileri kastediyor, bu söz beni ilgilendirmiyor gibi bir tevilde bulunmayıp derhal Allah Resulü'nden ne işittiyse buna itaat ediyor, olduğu yere oturuyor sahabe. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensar'ın evlerinin en hayırlısı Neccar oğullarıdır. Sonra Abdüleşhel oğulları, sonra Haris bin El Hazreç oğulları, sonra Saide oğullarıdır. Ensar'ın bütün evlerinde de hayır vardır buyurduğunu duydu. Ve gönlünde bir şey hissetti. Bizi geri bıraktı. Yani bizi sonralarda zikretti. Dedi. Biz dördünden en soncusuyuz. Eşeğime semer vurun da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gideyim dedi. Kardeşinin oğlu Seyl ile konuştu ve o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü reddetmek için mi gideceksin? Allah Resulü daha iyi bilir. Dördün dördüncüsü olmak sana yetmiyor mu? Bunun üzerine geri döndü ve Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Eşeğinin de çözülmesini emretti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh meslinin üzerini mesheder ve şöyle derdi. Şayet bu din şahsi görüşle olsaydı elbette meslerin üzerine değil de altını meshetmek daha uygun olurdu. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meslerinin üzerini meshettiğini gördüm demiştir. Rafi bin Hadiç radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlalara ekime verir, onu üçte birle, dörtte birle ve belli bir miktar zahire ile kiraya verirdik. Yani icara verirdik. Bir gün bize amcalarımdan birisi gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi faydalı olan bir işten yasakladı. Ama Allah ve Resulüne itaat bizim için daha faydalıdır dedi. Yani Burada altın ve gümüşle, yani nakitle, parayla kiralanması izin verilen bir şey. Fakat mesela bir tarlayı 3'e 4'e bölüp işte şu kısmından çıkan ürün karşılığında bu şekilde icara vermek yasaklanan şey bu. Onlarda da yaygın olan uygulama bu. Allah Resulü bunu yasaklayınca derhal buna son veriyorlar. Sahabelerden birisi Ömer radıyallahu anh'a karşı kötü söz söyleyince bundan dolayı Ömer radıyallahu anh ona vurmayı düşündü. Sahabelerden birisi ona Allah Teala'nın şu ayetini hatırlattı. Affı tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur. Araf 199. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun, o ayeti okuyunca Ömer radıyallahu anh ayete aykırı düşecek hiçbir şey yapmadı. Zira o Allah'ın kitabının dışına çıkmayan biriydi. Bir cariye Ali bin el Hüseyin radıyallahu anhuma'ya namaza hazırlık için su döküyordu. Yani abdest aldırıyordu. İbriği elinden düşürdü ve o ibrik Ali bin el Hüseyin'in yüzüne gelip yaraladı. Başını ona doğru kaldırdığında cariye, muhakkak ki Allah Azze ve Celle öfkelerini yutanlar buyurmuştur dedi. O da öfkemi yuttum dedi. Cariye yine Allah şöyle buyurmuştur. Ve insanları affedenler dedi. Ali bin Hüseyin seni affettim dedi. Sonra cariye Allah ihsan edenleri sever buyurmuştur dedi. Bunun üzerine Ali bin el Hüseyin git artık hürsün dedi. Yani onu orada azat etti. Bunu İbn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Bu ümmetin selefi sahabenin üzerinde bulundukları bu menheçten ayrılmamıştır. Onların durumu dinin naslarına teslimiyet ve onları tam bir razı oluşla kabul etmek üzerine kuruluydu. Sahabe ve onlara güzellikle tabi olanlar arasında ittifak edilen esaslardan biri, onlardan hiçbirisinin Kur'an'a itiraz, şahsi görüş, zevk, akıl, kıyas veya vecd ile karşılık vermemesiydi. Bilakis onlar dinin nasını tereddüt veya şüphe söz konusu olmaksızın uygulamaya koşarlardı. Ebul Misbah el-Mukra'yı şöyle aktarıyor. Bizler Rum diyarında başlarında Malik bin Abdullah el-Hasami'nin bulunduğu bir grupla yürüyorduk. Malik, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a uğradı. O, katırını yularından tutmuş götürüyordu. Malik ona, ey Ebu Abdullah, bin, Allah sana üzerine binmen için binek vermiştir dedi. Yani bineğin var, niye yürüyorsun? Cabir radıyallahu anh, bineğin uygundur, yani binilmeye müsait ve kavmime ihtiyacım yoktur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseyi Allah cehenneme haram kılar. Bunun üzerine Malik öne doğru ilerleyerek yüksek sesle seslendi. Ey Ebu Abdullah, bineğine bin. Allah sana binek vermiştir. Yani böyle bağırıp da söylüyor ki oradaki herkes de onun söyleyeceği şeyi işitsin diye. Cabir radıyallahu anh'a onun maksadını anladı ve şöyle seslendi. Bineğim müsaittir ve kavmime ihtiyacım yoktur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseyi Allah cehenneme haram kılar. Bunun üzerine insanlar bineklerinden inmeye başladılar. Bu ordu dışında askerleri bu kadar çok yürüyen bir ordu olmamıştır. Bunu İbn Hibban rivayet etmiş. Şeyh Elbani de Said Tergib'de Said demiştir. Yani işte buna zahircilik deniliyor şimdi. Zahirleri alıyorlar da maksatları gözetmiyorlar. Allah yolunda ayağı tozlanan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir cihada gidiyorlar. Ayağı tozlanan ve bu hadise muhatap olan ravilerinden Cabir radıyallahu anh, bakın at üzerinde gittiğinden, yani at üzerinde atın ayağı tozlanıyor belki ama kendi ayağı tozlanmıyor. Bineğinde gitmiyor. Yaya olarak gidiyor. Sırf şu hadise ittibayı gerçekleştirmek için. Ve günümüzdeki akıllılar, öyle diyelim, buna zahircilik diyor. Safsatacılık, kuru bakış, böyle diyorlar. Evet, onlardan biri dinin bir nasına muhalefet ettiğinde o nas kendisine ulaşır ulaşmaz muhalefetinden vazgeçerdi. Abdülvahid bin Ziyad şöyle demiştir. Ebu Hanife'nin ashabından Züfer bin Huzeyl Rahimullah ile karşılaştım ki Ebu Hanife'nin ashabı öğrenciler içerisinde en temiz, akideye sahip olanlardan birisidir Züfer. Züfer bin Huzeyl. Ona şöyle demiş, insanlar arasında alay konusu oldunuz dedim. Yani rey ehli olarak insanlar arasında alay konusu oldunuz dedim. O neden dedi? Dedim ki, şüpheler sebebiyle had cezalarını kaldırın diyorsunuz. Bunu kabul ediyorsunuz. Sonra had cezalarının en büyüğüne geldiğinizde şüpheleri uygulayın diyorsunuz. Züfer, o nasıl olur dedi. Dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman bir kafir sebebiyle öldürülemez buyurmuştur. Siz ise zımmi sebebiyle kısas olarak öldürülür diyorsunuz. Hanefi mezhebinde böyle. Hizb-ı Tahrir'in taslak anayasasında da böyle. Yani bir Müslüman zımmi birisine karşılık olarak kısas ile öldürülür diyorlar. Çünkü Hanefi mezhebinde böyle. İşte Züfer bin Huzeyl de o esnada Hanefi ekolünde olduğu için böylece alay konusu oluyorsunuz. Yani had cezalarını, mesela bu sopa da olabilir değil mi? Şüpheler olduğu sürece had cezalarını kaldırın diyorsunuz. Sonra da şüphe sebebiyle en büyük haddi, yani adam öldürme, kısası uyguluyorsunuz diyor karşıdaki adam. Züfer'e bu hadisi, iki hadis karşısındaki çelişkilerini, muhalefetlerini söylüyor. Siz şöyle diyorsunuz, zimmi sebebiyle kısas olarak öldürülür. Bunun üzerine şöyle dedi. Züfer diyor ki, yani şahit ol ki şu an ben bu görüşten döndüm. Zehebi Rahimullah da bunu aktarken diyor ki, işte alim Nas'a böyle uyum gösterir. Hatta seleften ilmi az olanların dahi dinin Nas'ına tasdik ve imanları büyük olurdu. Bakın şimdi aktaracağımız kıssaya. Ebu İshak el-Habbal Rahimullah şöyle anlatıyor. Biz bir gün bir şeyhte okuyorduk. Hadis okuyorduk. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın La yedhulel cennete kattaat, yani kattaat, laf taşıyan cennete giremez hadisinde okuduk. Cemaat içinde kat satan, yani hayvan yemi satan bir kimse vardı. Kalkıp ağladı ve kat satmaktan dolayı Allah'a tevbe ediyorum dedi. Yani kat hayvan yemi demek. Buradaki kattaatın hayvan yemi satıcısı manasına geldiğini düşündü ilk etapta. Böyle anladı ve ağladı, etkiledi onu ve bundan derhal Allah'a tevbe ediyorum dedi. Ona hadiste kastedilen kağıt satmak değildir. Lakin bir topluluğun sözünü diğer bir topluğa taşıyan nemmam kastedilmektedir dediler. Bunun üzerine adam ağlamayı bıraktı ve sakinleşti. Bunu da Zehebi Seyru Alam Nübela'da naklediyor. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, selef naslara kişilerin görüşleriyle karşı çıkanlara şiddet gösterirler ve bunu asla kabul etmezlerdi. Ebu Katade'den, İçimizden bir grupla beraber İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın yanındaydık. Aramızda Beşir bin Kâb da vardı. İmran radıyallahu anh o gün bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haya tamamen hayırdır hadisini rivayet etti. Beşir bin Kâb dedi ki, biz hikmetli kitaplardan birinde hayanın bazısının huzur, bazısının Allah için vakar ve bazısının da zayıflık olduğunu görüyoruz dedi. İmran radıyallahu anh hadise tekrar dönünce, Beşir de aynı sözü tekrar etti. Bunun üzerine İmran radıyallahu anh öfkelendi. Biz de ey Ebu Nüceyd, o bizdendir, o sakıncalı biri değildir demeye devam ettik. Yani o akide bozukluğu olan birisi değil, yani anladığın gibi değil diye onu sakinleştirdik diyor. Ebul Meharik anlatıyor. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir dinar karşılığında iki dirhem değişmeyi yasakladığını anlattı. Birisi de, elden ele vermek şeklinde olursa, yani peşin olursa ben bunda sakınca görmem dedi. Bunun üzerine Ubade radıyallahu anh, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum, sen ise ben bunda sakınca görmüyorum diyorsun. Vallahi bir daha seninle aynı çatı altında kalamam dedi. Bunu Darimi rivayet etmiştir. İbnül Mübarek Rahimullah anlatıyor. Zina eden kimse zina ettiği sırada mümin değildir hadisini zikrettiği zaman İbnül Mübarek, birisi inkar amacıyla bu da nedir dedi. Yani zina eden zina ettiği sırada mümin değildir. Böyle söz olur mu gibisinden bir söz söyledi. İbn-i Mübarek Rahimullah öfkelendi ve şöyle dedi. Şunlar bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini rivayet etmekten engelliyorlar. Manasını bilmediğimiz her hadisi terk mi edeceğiz? Hayır. Bilakis işittiğimiz gibi rivayet ederiz. Bilmeyişimizi kendimize bırakırız. Ebu Muaviye Muhammed bin Hazım şöyle demiştir. El-Ameş'in Ebu Salih'ten rivayet ettiği hadisleri müminlerin emiri Harun Reşid'e okuyordum. Her Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye şimdi Harun, Efendim ve Mevlam'a Allah salat ve selam etsin diyordu. Adem ile Musa karşılaştığı hadisini söyleyince Harun er-Reşid'in amcası, Ey Ebu Muaviye, nerede karşılaştılar dedi. Dikkat edin, bu Halife Harun Reşid'in amcası. Nerede karşılaştılar dedi. Reşid bundan dolayı çok öfkelendi ve hadise mi itiraz ediyorsun? Bana sehpayı ve kılıcı getirin, hazırlayın dedi. Yani kellesini alacak. İnsanlar kalkıp aracılık ettiler. Er-Reşid bu zındıktır dedi. Hapsedilmesini emretti ve bu düşünceyi kendisine kimin attığını haber verince kadar çıkarmayacağına yemin etti. Yani hadise bu itiraz düşüncesini sen nereden kaptın? Bunun kaynağını öğreninceye kadar onu hapsetti. Hapsedeceğine yemin etti. Amcası da bunu kendisine kimsenin söylemediğine dair ağır yeminler etti ve şöyle dedi. Bu söz benden birden çıkıverdi. Allah'tan bağışlanma dilerim ve ona tövbe ederim. Bunun üzerine onu serbest bıraktı. Evet, Ebu İsmail es-Sabuni rahimeullah bu kıssayla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Bu şekilde kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerine saygı göstermesi, onu kabul, teslimiyet ve tasdik ile karşılaması gerekir. Harun er-Reşid rahimullah'ın işittiği sayı habere itiraz eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bütün haberleri gerektiği gibi kabul ile karşılamayan kimseye karşı çıkması ve ondan uzaklaşması gibi böyle bir yol tutmayanlara şiddetle karşı çıkmışlardır. Ebu Osman es-Sabuni bunu Akidetü Selefi Ashabil Hadis kitabında aktarıyor. Akide kitabında. Yani hadise karşı böyle itirazları konuşanlara bu şekilde sert tutum takınmayanlara karşı çıkmışlardır hadis ashabı. Said bin el-Müseyyib Rahimullah sabah ezanından sonra namaz kılan ve namazı artıran birini gördü. Ona taş attı ve sizden biriniz bilmiyorsa sorsun. Şüphesiz sabah ezanından sonra iki rekattan başka namaz yoktur dedi. Yani farz olan o sabah namazından başka namaz yoktur dedi. Ve ayrılmak için döndü. Adam, ey Ebu Muhammed, namazı artırdığım için Allah bana azap etmesinden mi korkuyorsun? Dedi İbn-i Müseyyib de hayır. Allah'ın sana sünneti terk etmenden dolayı, sünnete muhalefet etmenden dolayı azap etmesinden korkuyorum dedi. Bunu Hatibül Bağdadi El-Fakih ve El-Mütefakkih'te Darimi Sünen'de rivayet etmişlerdir. Bunun bir benzeri de Malik bin Enes Rahimullah'tan gelmiştir. Bir adam ona gelerek nereden ihrama gireyim dedi. İmam Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihrama girdiği yerden gir dedi. Yani Zülhuleyfe'yi kastetti. Adam bundan fazlasını yapmak istesem ne olur dedi. Malik bunu yapma zira ben senin hakkında fitneden korkarım dedi. Adam bundaki fitne nedir? Ben fazladan mesafede ihramlı olacağım dedi. İmam Malik Rahimullah dedi ki muhakkak Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur Suresi 63. ayet. Senin kendi tercihini Allah ve Resulünün tercihinden üstün görmenden daha büyük hangi fitne olabilir? Bunu da El-Bâis fi İnkâril Bid'ah adlı eserden nakletmişiz. Kişinin dinle ilgili konularda görüşünü öne geçirmemesi de dinin naslarına teslimiyettendir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Hucurat Suresi ilk ayet. Emir, yasak, izin ve tasarruf konularında o emredinceye, yasaklayıncaya veya izin verinceye kadar önüne geçilmez. Bu durum kıyamet gününe kadar neshedilmeden kalıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sünnetinin önüne geçmek tıpkı hayatında önüne geçmek gibidir. Bütün selim akıl sahiplerine göre arada bir fark yoktur. Ebu Ubeyde rahimeullah şöyle demiştir. Araplar şöyle derler. İmamın ve babanın önüne geçme. Bununla emir ve yasağı ondan önce söylemekte acele etmemeyi kastederler. Başkaları da şöyle demiştir. O emretmedikçe siz emretmeyin. O yasaklamadıkça siz yasaklamayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinden fazla sesi yükseltmek amellerin iptaline sebep oluyorsa, görüşlerini ve fikirlerinin neticelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve onun getirdiklerinden yukarı çıkaranlara ne dersin? Selefin hali işte böyleydi. Sünnet onların gönüllerinde fıkhi bir görüşü, tartışmalı bir araştırmayı, sufilerin hayallerini, kelamcıların çelişkilerini, felsefecilerin kıyasını ve siyasi hükümleri onun önüne geçirenlerden yüceydi. Bunlardan birini sünnetin önüne geçiren kimse için isabet kapısı kapalıdır ve o kimse doğru yoldan alıkonulmuştur. Bukhari Rahimullah şöyle demiştir. El-Humeydi'nin şöyle dediğini işittim. Eş-Şafii'nin yanındaydık. Bir adam ona geldi ve bir mesele sordu. O da bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hükmü verdi dedi. Adam Şafii'ye peki sen ne dersin dedi. Bunun üzerine İmam Şafii şöyle dedi. Subhanallah, beni kilisede mi gördün? Beni sinagogda mı gördün? Yoksa benim de zünnar mı gördün? Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmetti diyorum. Sen de sen ne dersin diyorsun. Er-Rabi bin Süleyman Rahimullah da şöyle anlatıyor. Bir adam İmam Şafii'ye bir mesele sordu. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şu şekilde rivayet edilmiştir diye hadis nakletti. Soran adam, ey Ebu Abdillah, sen bu konuda ne diyorsun dedi. Şafii'nin korkup titrediğini gördüm. Sonra şöyle dedi. Ey oradaki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğimde aynı sözü söylemezsem hangi yer beni taşır, hangi gök beni gölgelendirir? Evet, baş göz üstüne, evet, baş göz üstüne. Selefin vahye teslimiyeti tam idi. Âl-i İmrân suresi 7. ayetinde ilimde yüksek dereceye erişmiş olanlar ise biz ona inandık, hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Onlar Allah Teala'dan ve sahih olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere teslim olurlardı. Kitap ehlinin ve heva ehlinden onlara benzer kimselerin yaptıkları gibi bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmezlerdi. Allah izin verirse bir sonraki derste konu devam edecek. Dinin naslarına düşmanlık edenlerin konumlarını inceleyeceğiz. Sonra vaktimizin yettiği kadarıyla bunların reddiyesini aktarmaya çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.